Ayrım 2, sayfa 16. 20. Tümen 22 Ağustos günü Avusturya Tümeni'nin savunma bölgesini teslim aldı. Aynı günlerde saldırıya geçen Rus kuvvetleri Avusturya-Macaristan birliklerini geri çekilmek zorunda bıraktı. Bunun üzerine Türk kol ordusu ile birlikte tüm Güney ordusu sağ kanadı 30 kilometre kadar geri çekildi. Rus karargahının 27 Ağustos tarihli raporunda esir alınanlar arasında Türk askeri varlığının belirlendiği bildiriliyordu. Türk kol ordusunun katıldığı ilk önemli muharebeler 1916 Eylül ayının başlarında oldu. 77. ve 57. Türk alayları 2-6 Eylül'de Narajovka'da Hoffman'ın Alman kol ordusuna yönelen Rus saldırısını geri püskürtmede önemli görevler aldılar. Ancak muharebeler sırasında özellikle 20. Tümen 600 askerini kaybetmiş, başta 61. Alayın 1. taburunun tümü olmak üzere geride pek çok esir bırakmıştı. 8 Eylül'ü 9'una bağlayan gece Ruslar Türk tümenlerine saldırılarını yinelediler. Bunları izleyen kanlı karşı saldırılar sonrasında Türk kol ordusu Rus birliklerini geri püskürtmeyi başarmıştı. Ama ölü yaralı ve kayıplarının sayısı 1500'ü bulmuştu. Daha sonraki büyük muharebeler her iki tarafın da gruplarını yeniden oluşturmasından sonra 16 ve 17 Eylül'de Zlota-Liba kıyısında gerçekleşti. Türklerin 62. alayının bulunduğu bölümde Ruslar zehirli gaz kullanmışlardı. Tüm kol ordu kendinden sayıca iki kat üstün Rus saldırılarına 12 saat direndi. Her iki tarafta ağır kayba uğramıştı. Bazı Türk kıtalarının bütün subayları şehit düştü. Bir gün sonra ise bütün yedek kuvvetlerin savaş alanına sürülmesinin ardından alay komutanları bile siperlerde göğüs göğüse çarpışmıştı. Sonuçta 17 Eylül'e kadar geçen sürede Türk tarafının toplam kaybı ölü yaralı ve esir olmak üzere 95 subay ve 7000 askerdi. 1916'nın Ekim ayının başlamasıyla birlikte 19. ve 20. tümenlerin grupları bir kez daha düzenlendi. Aynı ayın 5'inde Ruslar 61. alayı büyük kayba uğratıp bir süre savaşın dışında bıraktılar. Bunu izleyen gün ise Türk kol ordusu 3000 askerini ve 15 subayını daha kaybetti. 10 bölük komutansız kaldı. Ekim ayı 20. tümen için çok acı geçmiş, operasyon kabiliyetini tümden kaybetmiş, bir kez daha Alman ikmalinden yararlanmak zorunda kalmıştı. Rusların kaybı aslında 4-5 misli daha fazlaydı. Ancak onların kadro sıkıntısından çekinecekleri bir durum yoktu. 15, 22 ve 30 Ekim tarihlerinde Narajovka kıyısında çetin mücadeleler devam etti. Ayın sonunda TAN'ın muhabiri Petersburg'dan şu haberi geçiyordu. Türklerin Galiçya'daki tümenleri Avrupa orduları kadar iyi savaşan seçilmiş birliklerden oluşmaktadır. 10 Kasım 1916'da 15. Kol Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa Türkiye'ye döndü ve 14. Kol Ordu Komutanı Cevat Paşa Galiçya cephesine tayin edildi. Karargah komutanı olarak Yarbay Mehmet Şefik Bey 19. Tümen Komutanlığı'na Yarbay Sedat Bey atandı. Kasım ve Aralık aylarını takviyelerle geçiren Türk kol ordusu 1917 yılına da Galiçya topraklarının soğuk kışında girdi. Kar bütün cepheyi örtmüş, Rus ordusunun hücumları ise etkisini yitirmişti. Rusya'da Ocak 1917'de patlak veren karışıklıklar nedeniyle Rus askerleri günden güne savaşma isteklerini yitiriyordu. Rusya'daki siyasi değişiklikler ordularda da etkili oluyordu. Rus askeri taarruzdan kaçınıyor, açıkça barış isteğini dile getiriyordu. Ruslarla yaşanan adı konmamış ateşkes günleri yedek subay Derviş Fahri Bey'in anılarında şöyle yer alıyor. Veli Efendi'yi çağırdım. Çağırmaya giden nefer boş elle geri döndü. Veli Efendi'nin siperlerimizde bulunmadığını, konuşmak ve iadeyi ziyaret etmek için tavşan derisi yolu ile karşımızdaki Rus siperlerine gittiğini söyledi. Şaşırdım ve hayret ettim. Bu nasıl olur diye nefere sordum. Verdiği cevap şuydu. Efendim belki 15 günden beri Ruslar gizlice bize geliyorlar. Çay sigara getiriyorlar. Burada onlarla çok samimi ve tatlı konuşuyoruz. Ertesi günde biz de onları ziyaret ediyoruz. Ruslar komünist bolşevik olmuşlar. Harp istemiyorlar. Peki neler konuşuyordunuz diye sordum. Ruslar bize şöyle diyorlar. Biz Asya'nın kuzeyinde Sibirya'da doğduk yaşıyoruz. Siz Anadolu insanlarısınız. Birbirimize bir kötülük, düşmanlık yapmadık ki savaşalım, birbirimizi öldürelim. Hep insanız. Tatlı tatlı geçinelim, tatlı yaşayalım. Eğer bizim çarımız sizin sultanla geçinemiyorsa onlar ikisi dövüşsün, bize ne? Biz birkaç gün sonra siperlerimizi bırakıp memleketimize gideceğiz. Siz de bırakınız ve Anadolu'nuza gidiniz. Bizim bu hareketimize subaylarımız engel olursa onları öldürmeye karar verdik. Siz de engel olanları siz öldürürsünüz. Bunları öğrenir öğrenmez telefonla tabur karargahına bildirdim. Bu durgun dönemde Galicia'daki Türk kol ordusunun moralini yükseltmek üzere 4 Ocak 1917 günü Şehzade Abdurrahim ve Osman Fuat kol ordu karargahını ve 19. Tümeni ziyaret etti. Aynı günlerde Türk kol ordusunun eksikleri giderilmişti. Kol orduya topçu bataryaları, istihbarat müfrezeleri, bir hava bölüğü, bir balon müfrezesi, bir sahra fırın bölüğü ve bir veteriner hastanesi eklendi. 28 Ocak ve 5 Mart'taki Rus taarruzlarının dışında kış ayları aralıklı olarak karşılıklı topçu ateşiyle geçildi. Rusya'da ise Bolşevik hareketi sonunda 11 Mart'ta Çar 2. Nikola tahttan indirildi. Her iki tarafta 3 ay boyunca kar altındaki siperlerden birbirlerine ikramlarda bulunma dışında çıkmadılar. Mayıs ayının ortalarında Batı Avrupa cephelerindeki başarısızlık nedeniyle Alman Güney Ordusu cephane kullanımında tutumlu davranmak yönünde emir almış, diğer taraftan Ruslar cephede pek de istedikleri gibi olmayan durumu yeniden kendi lehlerine çevirebilmek için son bir denemeye girişmişlerdi. Rusların böyle bir çaba içinde oldukları, topçu atışının takviyesi, cepheye yeni araçların, özellikle de uçakların getirilmesi ve nihayetinde varlıklarıyla sönmekte olan mücadele ateşini diriltmeyi deneyen Kerenski ve Brusilov'un yaptıkları ziyaretlerden belli oluyordu. Aynı ayın sonlarına doğru 15. Türk Kol Ordusu Galicia cephesinden planlı geri çekilişiyle ilgili bir bilgi aldı. İstanbul'daki Türk Genelkurmay'ı 15. Kol Ordu'yu Filistin ve Anadolu'da kullanmaya karar vererek geri çağırdı. Haziran'da 19. Tümen geri gönderildi. Ancak 20. Tümenin geri çekilmesinden önce 29 Haziran'da son Rus hücumu başladı. Hücumun ilk günü Türk mevzileri yoğun topçu ateşine maruz kaldı. Ruslar hücuma kalkmadan önce zehirli gaz kullanmışlardı. Birkaç gün boyunca süren çarpışmalar önceki girişimlere benzer şekilde sonuçlandı. Birzezani bölgesinde Rus ordusu yaklaşık 13 bin kayıp verdi. Temmuz'un ortalarında Rus komutanlığı geri çekilmeyi başlattı. 15 Temmuz günü 15. Türk Kol Ordusu'nun karargah merkezinin de dönüşe geçmesiyle 20. Tümen Alman komutasına girdi. Alman, Avusturya ve Macar kuvvetlerince gerçekleştirilen hücumun başlangıç aşamasına katıldı ve Rusların 3. Kazak Kafkas Tümeni ve Rangel Müfreze Kol Ordusu ile sıcak çatışmaya girdi. Hücumun Ağustos başında durdurulmasıyla birlikte 20. Tümenin de Türkiye'ye dönmesine karar verildi. Ağustos'un 16'sında topçu bölükleri, 22'sinde ise piyade alayları ülkelerine dönmek üzere yola çıktı. Yedek subay Derviş Fahri Bey son hücum günlerini ve Türkiye'ye dönüş sevincini şu sözlerle defterine kaydetmiş. Düşman ordusu durmadan çekilmeye devam etti. İş o raddeye geldi ki arkasından gitmek ve koşmaktan yorulduk, usandık. Düşman artık dursa ve bu yorgunluktan kurtulsak demeye ve Allah'a yalvarmaya başladık. Nihayet eski Avusturya-Rusya hududunda Zabroç suyuna geldik. Düşman mütareke istemiş, bizimkiler de kabul etmişler. Bu suretle harp bitmiş oldu. Ruslar Bolşevik idaresini yani komünizmi ilan etmişler. Bize de Alman orduları başkomutanlığından artık Türkiye'ye kendi vatanımıza dönmemiz emri verildi. Hemen geriye döndük ve eski siperlerimize kadar birkaç gün yürüdük. Bu arada bizi bir ovada durdurdular ve Alman İmparatoru Wilhelm'in gelip Türk ordusuna teşekkür edeceğini söylediler. Hakikaten imparator geldi ve bir nutuk vererek teşekkür etti. Daha sonra bir Alman subayı geldi ve göğüslerimize haç şeklinde madalya taktı. Teşekkür ettik ve tren istasyonuna doğru yürüdük. Bizim için hazırlanan tren vagonlarına bindik ve İstanbul'a döndük. Vatanımıza kavuşmaktan duyduğumuz sevinç büyüktü. Yalnız Karpat dağlarında 2 senede bıraktığımız 12 bin şehidi düşünerek çok üzgündük. 20. Tümenin son birlikleri 26 Eylül'de İstanbul'a ulaştı. Türk askeri kayıtlarına göre Galicia'daki bir yıl sonucunda 15. Kol Ordu 12 subay ve 853 asker esir almıştı. Türk askeri kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmiş, Alman Genelkurmayı'nın övgüsünü kazanmıştı. Von Bothmer komutasındaki Alman Güney Ordusu'nun 15. kolordunun içinde bulunduğu savaş koşullarını, hizmetlerini, kahramanlıklarını ortaya koyan ve duygusal mesajlar içeren 13 Haziran 1917 gün ve 12.321 sayılı günlük emrinde şu ifadeler yer alıyordu. 15. Osmanlı Kolordusu Alman Güney Ordusu içinde hemen 10 aylık bir harekattan sonra bu ordunun kuruluşundan çıkıyor ve çıkarken arkasından pek acı surette hissolunacak bir boşluk ve daima şükran ile anılacak, hiçbir zaman solmayacak bir hatıra bırakıyor. Kolordu buhranlı bir zamanda Doğu Galicia harekat alanına geldiğinde sevinçle selamlanmıştı. Zira Türk milletinin ve Türk ordusunun eski ve övünç dolu tarihinin zengin sayfalarında yansıyan ün ve şan destanları, Türk askerinin sarsılmaz cesaretiyle kudreti ve savaştaki ustalığı, Türk'ün dosta karşı bağlı, düşmana karşı amansız kahramanlık seciyesi, bütün bu şan ve şeref özellikleri 15. Kolordu'nun zafer ve başarılarının öncüsü olmuştur. Kolordu milletinin bu tarihi ününü pek parlak bir surette yenilemiş ve belgelemiştir. 15. Kolordu 4 büyük kanlı boğuşma ile 3 muharebede ateşle, ölümle uğraşarak sayıca üstün düşmanın bütün hücumlarını püskürttü. Muharebe icabı bazen bırakmak zorunda kaldığı araziyi yılmaz karşı hücumlarla geri aldı ve düşmana en ağır zayiatı verdirdi. Ne zamanki yeni kazanılan cephenin daimi mevzi olarak tutulmasına karar verildi, Kolordu'ya öyle bir bölgeyi emniyet ettim ki bu mevziin kilidiydi. Bütün orduların bulunduğu hatta durabilmesi Türklerin güvenli eline verilen bu kilidin korunmasına bağlıydı. Kolordu bu görevi de pek iyi başardı. Sert bir kışın çok ağır etkilerine, yabancı bir ülkenin her adımda gösterdiği büyük zorluklara ve tetik düşmanın karşısında her an uyanık bulunmak zorunluluğuna rağmen Kolordu kendisine emanet edilen bölgeyi o kadar güzel tahkim eyledi ki Türk mevzileri harbin her türlü isteklerine karşı yararlı duruma geldiler. Burada düşmanın her taarruzuna kayıtsız şartsız göğüs gerilebildi. Kolordu bu tahkimat ile uğraşırken aynı zamanda bazı düşman taarruzlarını da geri attı. Ayrıca genel duruma uygun hatların ele geçirilmesi için kendiliğinden baskınlar, şiddetli hücumlar yaptı ve bunlarda da başarılı oldu. Bir Alman ordu komutanlığının emri altında bulunan Kolordu aynı zamanda Alman, Avusturya, Macaristan kıtalarına da komuta etti. Bunlar bazen bir tümeni bile geçmiştir. Yerinde şiddet, azim, irade, komutanların ve erlerin birbirlerine güvenleri sayesinde dil ve milliyet değişikliğinden doğan zorluklar da yenildi. Böylece Türkler eski ve şerefli sancaklarına yeni taçlar ekleyerek ülkelerine dönüyorlar. Fakat onların sadece buradaki kahramanca savaşmaları değil, belki ondan daha ziyade sadık silah arkadaşlığımızın ölümsüz izleri üç büyük milletin geleceklerine kadar kök salacaktır. 12 bin Türk kahramanının kanı Galicia toprakları üzerinde boş yere akmamıştır. Binlerce silah arkadaşının yan yana omuz omuza savaşması ve harbin bütün zorluklarına göğüs germesi boşuna değildir. Birlikte akan kanlar karşılıklı olarak sonsuz güven duygusu vermiş ve her birimizi diğerinin hayat, bağımsızlık ve geleceğinin destek ve savunucusu durumuna getirmiş ve bizi şu kesin sonuca ulaştırmıştır ki, aramızdaki soy, din ve uygarlık farkları, ortak savaş faziletimiz ve hükümdara, millet ve ülkeye karşı aynı bağlılık sayesinde kolayca ortadan kaldırılabilir. Burada esası kurulan kan kardeşliği, milyonlarca Türk, Alman, Avusturyalı ve Macar'ın yüreğinde sonsuzluğa kadar yaşayacak ve bağlaşık devletlerin geleceğini yalnız bu cihan savaşının sonucuna kadar değil, daha ileride ve en uzak yarınlara kadar muhafaza ve temin edecektir. İleride müttefik milletlerden herhangi biri imkan ve hayat koşullarında bir sıkıntıya düşerse, o zaman Kuzey Denizi kıyılarından ta Basra Körfezi'ne kadar olan yurtlarda kendine bağlı yardımcıların oturduğunu bilecek ve görecektir. Dileyelim ki bu sonsuzluğa kadar sürsün ve Güney Ordusu'na nasip olan tezahürler, savaşın tazeleyip belgelediği dostluk ve bağlılığı yüzyıllar boyunca devam ettirsin. Nihayet Ulu Tanrı'dan dilerim ki cesur, kahraman ve sadık 15. Kolordu'nun bütün mensupları bundan böyle de hep başarılar ve şanlar içinde yaşasın. Ancak 15. Türk Kol Ordusu Alman ve Avusturya Macaristanlı müttefiklerine bu desteğinin sonucunda 12 bin Türk askerini ülkelerinden yüzlerce kilometre uzağında hiçbir zaman Türk toprağı olmamış Galicia'da yitirdi. Osmanlı Devleti bölgede müttefiklerine çok değerli bir katkı yapmakla birlikte aynı dönemde Kafkasya'da Erzincan'ı, Mezopotamya'da Kut ve Bağdat'ı ve Filistin'de Gazze'yi kaybetti. Mehmetçik Avrupa'da hakkında. 1. Dünya Savaşı'nın Galicia cephesindeki muharebelere 20. Tümen'de görevli bir mülazım teğmen olarak katılan Mehmet Şevki Yazman, anılarını 1928 yılında Mehmetçik Avrupa'da adlı kitapta yayımladı. Mehmet Şevki Bey kitabında 1. Dünya Savaşı öncesinde Galicia gibi Türk insanı için adı hiç duyulmamış bir Avrupa toprağında geçen savaş günlerini son derece sıra dışı bir üslupla kaleme almış. Galicia cephesine gönderilen 15. Kol Ordu'nun yola çıkmasından itibaren askerlerin kendi aralarındaki konuşmaları, tren yolunun geçtiği Bulgaristan, Macaristan'daki istasyonlarda, o ülkelerin halkıyla yaşanan ilişkiler, tarih kitaplarında pek de rastlanmayan biçimde askerlerin duyguları, eğlenceleri, arkadaşlıkları Yazman'ın satırlarına yansıyor. Galicia bölgesine gelindiğinde cephe hayatı, askeri harekatlar, esir düşenler, savaşın acımasızlığı içinde yaşanan kahramanlıklar, ölümler, yaralanmalar da en gerçekçi ve abartısız şekliyle okuyucuya aktarıyor. Askerlerin cephe gerisinde yaşadıkları kimi trajikomik olayların yanı sıra bölgenin Polonyalı halkıyla olan ilişkileri birebir konuşmalar halinde yansıtılırken bölge halkının adetleri, yemekleri, şarkıları da kitabın satırlarında yer buluyor. Yazmanın anıları okura savaş sırasında da yaşananların tek düze olmadığını, askerlerin cesareti, korkuyu, sevinci, endişeyi, eğlenceyi ve hatta aşkı bu zor günlerde yaşayabildiğini anlatıyor. Türkiye'de Galicia cephesi konusunda yazılan anı kitabı sayısının azlığı göz önüne getirildiğinde Yazmanın her satırının anlamı daha da artıyor. Mehmet Şevki Bey'in görev aldığı 20. Tümen'de yine teğmen olarak görev yapan Hasan Hilmi Bey'in Dilmen, Galicia ve Sonrası kitabı, Yedek Subay Derviş Fahri Bey'in Bir Elimde Kalem Bir Elimde Silah adlı anıları, Süleyman Nazif Bey'in Galicia'dan asker notlarını derlediği Tarihin Eşiğinde Galicia adlı kitabı, Mehmet Şevki Bey'in Mehmetçik Avrupa'da kitabıyla birlikte bu cepheyle ilgili yazılmış az sayıda hatıranın en önemli kısmıdır. Kumandanım Galicia ne yana düşer başlığıyla yeniden yayımladığımız Teğmen Mehmet Şevki Bey'in anılarını ilk kez bundan 10 yıl kadar önce 1953 tarihli 3. baskı Mehmetçik Avrupa'da kitabından okumuştum. O günden sonra kitabın yeni baskısının ne zaman yapılacağını bekledim ama bu gerçekleşmedi. Üstelik 1928'de ilk olarak Osmanlıca olarak basılan kitapta yer alan fotoğraflar da sonraki 4 baskıda da yer almamıştı. 2006 yaz başında 2 yıla yakın zamandır Galicia cephesiyle ilgili topladığım fotoğraf, belge ve objelerin dökümünü yaparken Mehmetçik Avrupa'da adlı kitabı yeniden elime aldım. Ve kitabın son baskısının yapıldığı tarihten tam 40 yıl sonra yeni baskısının yapılmasının zamanının geldiğini düşündüm. Bana göre kitabın yeni edisyonu günümüz okurlarının rahatça anlayabileceği bir yazı diline kavuşturulmalıydı. Çünkü önceki baskılarda Osmanlıca kelimelerin çok olması günümüz okurunun kitabı anlamasını güçleştirebilirdi. Ayrıca yeni kitap hem ilk baskıdaki fotoğrafları hem de toplanan arşiv malzemesini içermeliydi. Ayrıca kitabın başında Mehmet Şevki Yazman'ın anılarına geçmeden önce Galicia cephesi ve buradaki Türk kol ordusu hakkında da ön bilgiler okura sunulmalıydı. Bu düşüncelerimi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları yetkililerine açtığımda önerim kabul gördü. Mehmet Şevki Bey'in mirasçılarının da izni ve onayıyla okumakta olduğumuz bu kitap ortaya çıktı. Mehmet Şevki Yazman'ın torunlarından Ahmet Yazman, büyük babasının Galicia hatıralarının yeniden kitaplaştırılması konusunda büyük destek verdi. Yine ailenin izniyle kitabın ismine bir ekleme yapıldı. Bu eklemeden amaç okuyucunun kitabın adından içeriği hakkında olabildiğince eksiksiz bir fikir sahibi olmasıydı. Umuyorum ki bu kitabın okurları Mehmet Şevki Yazman'ın cephe ve cephe gerisi anılarını okurken, kitapta yer alan fotoğrafları incelerken, Birinci Dünya Savaşı'nda yurtlarından binlerce kilometre uzaktaki Galicia topraklarında savaşan, ölen ve yaralanan bu ülkenin genç insanının ne büyük fedakarlıklara katlandığını daha iyi anlama fırsatı bulurlar. Son olarak kitabın yeni edisyonunda yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen Ahmet Yazman'a, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Emre Yalçın'a, Denizler Kitap Evi'nden Turgay Erol'a, Marcel Behmuaram'a, Mustafa Gelgeç'e, Koç Grubu'ndan Bahattin Öztunca'ya, koleksiyoner Mertan Kaleli'ye, koleksiyoner Uğural Vantoft'a, koleksiyoner Başar Eryöner'e, NTV'den Ayhan Koç'a, Türkçe sevdalısı Hayri Şarman'a, hazırladıkları Birinci Dünya Savaşı Türk Askeri Kıyafetleri kitabındaki fotoğraflardan faydalanmama izin veren Necmettin Özçelik ve Tunca Örses'e, araştırmacı Oğuz Otay'a ve sahaf araştırmacı Sami Önal'a teşekkür ederim. Kansu Şarman, Aralık 2006.